أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bize örnek verdiği nebilerden Salih Aleyhisselam'ı anlamaya çalışacağız. Oradan ibretler almaya gayret edeceğiz inşallah. Şimdi şurada bir gerçek var. Her defasında tekrarlıyoruz ama bence tekrarlamakta fayda var. Hani her zaman söylüyoruz. İlk önce Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a baş kaldıran iblis. İblisin Allah'ın ne varlığından ne de birliğinden şüphesi var. Kendisini yaratanın da Allah olduğunu biliyor. Çünkü beni ateşten yarattın diyor. Ondan sonra ahirette tek yetki sahibinin de o olacağını biliyor. İşte bunların yeniden dirileceği güne kadar beni yaşat diyor. Şimdi bütün kafirler aynen iblis gibidir. Yani kendilerini kimin yarattığını gayet iyi bilirler. Yaşadıkları çevreyi kimin yarattığını gayet iyi bilirler. Başları sıkıştığı zaman kime yalvaracaklarını gayet iyi bilirler. Ama biraz kendilerini rahat hissettikleri zaman tıpkı iblis gibi ene hayrun min, ben daha hayırlıyım demekten çekinmezler. Bu da imtihandaki ince çizgidir. Allah'ın var olduğu, bir tek olduğu, İki tane Allah hiçbir zaman için kimsenin iddia etmediği ve kendi her şeylerin Allah'a muhtaç olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Fakat yani işte kendi kafalarına göre şey yaparlar. Allah bana niye karışsın? Allah'ın benim ibadetime ne ihtiyacı var? Allah adına bakarsınız ki hükümler kesiyorlar. Mesela Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir şeye benzetilemeyeceğini her insan az çok kavrar. Yani mesela şimdi biz kainat içerisinde kendimizi düşünecek olursak, bizim kainat içerisindeki varlığımız vücudumuzun içerisindeki herhangi bir hücreyle kıyas edilemeyecek kadar azdır. Vücudumuzun içindeki bir hücre bizi tanıdığını iddia edemez. O hücre bizimle ilgili herhangi bir şeyi görmüyor ki tanısın. Biz de Allah-u Teala'nın varlığından, birliğinden asla şüphe etmeyiz ama insanlar olarak nasıl bir varlık olduğunu da zihnimizde canlandıramayız. Fakat bakarsınız ki insanlar dini kendilerine uydurmak istedikleri zaman kendi kafalarına göre Allah'ı da tanımlamaya başlamışlardır. İşte biz bunları Allah'ın nebilerinin hayatında görüyoruz. Nebilere karşı çıkanlar böyle ben de varım, biz de varız diyenlerle onun arkasından gidenlerdir. Ve bunlar hep kaybetmişlerdir. Yani Allah'a karşı mücadelede galip gelmek hangi aklının köşesinden geçer? Siz Allah'ın yarattığı dünyada yaşayacaksınız. Allah'ın yarattığı vücutla yaşayacaksınız. Onun verdiği her şeyi kullanacaksınız. Onun yarattığı havayı teneffüs edip, yarattığı suyu içeceksiniz. Verdiği yiyecekleri yiyeceksiniz. Sonra da kalkacaksınız, Allah'a kafa tutacaksınız. Hiçbir akıllı insanın aklının köşesinden bile geçmemesi gereken bir durumdur. İşte bütün nebilerde biz bunu görüyoruz. Yani insanların böyle kendilerini fazlaca bir şey zannettiklerini, kendilerini büyük görüp direndiklerini görüyoruz. Onun için hani ayet-i kerimelerde hep Allah-u Teala kafirleri yalancılıkla suçlar. Çünkü söylediklerinin doğru olmadığını kendileri de gayet iyi biliyor. Bu yalanı Allah'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı söyledikleri için de cezayı hak etmiş oluyorlar. Şimdi Salih Aleyhisselam'la ilgili olarak ayetleri okuyalım. Araf suresinde ben şöyle kısa bir özet olarak okuyacağım. Diğerlerini arkadaşlarım şey yapacaklar. Araf suresi 73. ayetten itibaren okuyoruz. Ve ila Semud ahahum saliha. Semud'a, Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi gönderdik. Kendi içlerinden çıkan birisi. Yani kendini tanıyorlar, ailesini tanıyorlar, her şeyi biliyorlar. Kale ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruh. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin başka ilahınız yok. Şimdi bu kulluk etme konusunda da, kulluk etme dedik mi bizim böyle zihnimize yerleşmiş, sadece namaz kılmak, oruç tutmak falan gibi. Hayır, değil. Kulluk etmek demek, ne diyorsa onu yapmak demektir. Namaz kıl dedi, kılarsın. Oruç tut dedi, tutarsın. Namaz kıl dediği zaman, ya şimdi Allah'ın namaza ne ihtiyacı var deyip de kendini Allah'ın yerine koyamazsın. Kıl dedi, bir kılarsın, bitti. Allah'a kulluk etmek demek, yani şöyle düşünün, kul kelimesi, yani abd diye burada şey yapılıyor. Abd esir demektir. Esir. Yani şimdi siz savaştasınız. Elinizde silah var. Karşınızdaki düşmanı esir aldınız. Teslim ol dediniz. Peki o düşman orada teslim olur mu ama bir şartım var derse ne yaparsınız? He? Tak diye öldürürsünüz adamı. Şart koşabilen birisi esir olur mu? İşte kulluk odur. Allah'a şart koşamamak. Allah ne diyorsa o. Kulluk bu. Abd kelimesinin anlamı bu Arap dilinde. Kulluğu Allah'a yapın. Sizin başka ilahınız yok. İlah da söylediği sözü tartışmadan kabul edilen kişi demektir. O diyorsa doğrudur, bitti. Bu sadece Allah için söylenir. Allah'ın dışında herkes yanlış yapabilir. Onun için Allah'ın dışında herkesin sözü tartışılır. Herkesin sözünün doğru olup olmadığı üzerinde bir kafa yorulur. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Şimdi Salih Aleyhisselam diyor ki, bak ben geldim size, Allah'ın elçisiyim. Şimdi bugün haberlerde var, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi dün göreve başladı. Göreve başlarken ne yapmıştı? Gördün mü sen haberlerde? Görmedin mi? Ne yapmış? Götürmüş papaya? Güven mektubunu sunmuş. Güven mektubu ne demek? Yani papa bu şahsın Türkiye tarafından büyükelçi olarak atandığından emin olması gerekiyor. Yoksa herkes çıkar ben Türkiye'nin büyükelçisiyim diyebilir, değil mi? İşte güven mektubu o. Yani şeyin de Allah'ın nebilerinde birer güven mektupları var. Muhammed Aleyhisselam'a kadar nebilerin çoğusunda bunun birer mucize şeklinde oluştuğunu görüyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın güven mektubu budur. İşte Allah'ın kitabı. Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunda şüphe edenler şey yapsınlar. Onun bir benzerini getirsinler, yapabiliyorlarsa eğer. Yapamayacaklar, yapamazlarsa anlarlar ki bu Allah'ın kitabıymış. Şimdi orada diyor Salih Aleyhisselam, çünkü içimizden çıktın. Yani onların kardeşleri, onların soyların soydaşları. Diyor ki size Rabbinizden de bir beyine getirdim, belge getirdim. Benim Allah'ın elçisi olduğuma dair. Şimdi şöyle bir tane kağıt getirirsiniz. O kağıdı gösterirsiniz, 3-5 kişi görür. Cebinize koyarsınız. Duvara aslanız, herkes onu okuyamaz. Onun için bu tür belgeler herkesin bileceği şekilde oluyor. Peki neymiş o? Hâzihi nâkatullah. Bu Allah'ın devesidir. Şimdi bu Allah'ın ifadesini kullandığımız zaman Türkçe'de bir şey yani. Her şey Allah'ın. Biz Allah'ın değil miyiz? Gökler Allah'ın değil mi? Yer Allah'ın değil mi? Sadece bir özelliği olan bir deve. O kadar. Mesela Allah'ın evi diyoruz Kabe'ye. Millet zannediyor ki Allah orada oturuyor. Hatta hacılardan o şekilde söyleyenler de çıkıyordu yani. Medine'ye gidiyoruz. Benim hacılardan bir tanesi söylüyor orada. Mekke'de Allah'ı ziyaret ettik, Medine'de de şeyi ziyaret edeceğiz. Muhammed'i. Beytullah demek Allah için yapılan ev demektir. Beytun lillah. Tabi burada da yani Allahü Teala'nın belge olarak verdiği deve. Farkı o. Aslında develerin tamamı birer belgedir. Yani bir insanın, bir devenin bir tırnağını üretmesi mümkün değildir. Bir devenin bir tüyünü üretmesi mümkün değildir ama bu herkesin elinde var. Bu deve benim şeyim derseniz belgem, öbür de der ki bu benim devem seninkinden daha güzel, bu da benim belgem der. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللّٰهِ. Bırakın Allah'ın toprağında yesin içsin. Toprak da Allah'ın. Hepimiz de Allah'ın zaten. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ. Ona bir kötülük yapmayın. Demek ki yapabiliyorlarmış. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Yaparsanız acıklı bir azap sizi yakalar. Peki devenin mucize olduğunun delili neydi Yahya? Ayetlerde ne diyordu Allah?
Bir bakalım ayeti direkt bulayım, öyle söyleyeyim. Bu Şuara suresinin 155. ayetinde yine buna bir atıf var. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ. Hani bu Allah'ın ayet olarak, belge olarak gönderdiği devedir. Buna bir gün su içme hakkı vereceksiniz. Bir günde bütün şehir halkı siz o sudan yararlanacaksınız. Şimdi şehrin tamamına ait bir su kaynağı olduğunu düşünelim. İşte bir baraj olur, bir göl gibi falan bir şey artık yani neyse. Oradan bütün şehir halkı bir gün yararlanacak. Ertesi gün deve tek başına. Bir gün deve, bir gün halk. Bir gün deve, bir gün halk şeklinde böyle. Bir deve bütün şehre ait suyu bir günde tek başına içecek. Yine buna atfen bir ayet-i kerime daha var. Onu da söyleyeyim. O da Kamer suresinde. Kamer suresinin de 27-28. ayetlerinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ. Biz onlara bir deve göndereceğiz. Ne olarak? فِتْنَةً لَهُمْ. Onları imtihan etmek için. Hani bir mucize istekleri var. Allah Teala da kabul ediyor ki bakalım inanacaklar mı, inanmayacaklar mı diye. Sonra da diyor ki Salih Aleyhisselam'a فَرْتَقِيبُمْ وَاسْتَبِرْ. Bir gözetle bakalım onları. Bir sabret, ne yapacaklar bir bakalım diye. وَنَبِّئُهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ. Ve onlara haber ver ki artık su onların arasında taksim edilecek, bölünecek. Nasıl bölünecek? Yani bir gün deveye su ayrılacak, bir gün bütün şehire. Küllü şirbin muhtazar. Her sırası gelen herkes sırası geldiğinde suyun başında hazır bulunsun. O günden istifade etsin. Bu şekilde anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'deki yani mucize oluşuna dair bundan başka bir bilgi yok. Ama daha değişik senaryolar hadisler, anlatılıyor. Hadisler onlar tabii şey bakacak onlar.
Neyse onları inşallah Vedat'tan dinleriz de. Şimdi orada bir fitne kelimesi Cenab-ı Hak kullandı. Sizin için bir fitnedir diye. Fitne kelimesinin Arap dilindeki şey anlamı böyle şey bu demir şey altının hani hurda altının eritildiği pota. Bu potanın içerisine hurda altını koyuyorsunuz, eriyor. Saf altınla şey birbirinden ayrılıyor. Mesela bazen size çok güzel bir altın getirirler. Aa ne güzel. Bir eritirsiniz ki o altın dediğiniz sadece bir kaplamaymış. İçerisi başka bir madenmiş. O zaman bu altın değilmiş dersiniz. İşte bu fitne de insanların içindeki gerçek niyeti ortaya çıkarır. Şimdi bir insanı altın gibi düşünün. Eğer saf altınsa, altını çoksa, içinde yabancı maddeler varsa onun günahıdır. Ama altın sadece dış kaplaması, içerisi şeyse o zaman da yanlış yoldadır. İşte bu şekilde insanın gerçek hüviyetini ortaya çıkaran bir şey olduğu için bir fitne. Aynı zamanda insanlar için de mesela siz o potanın içerisinde olduğunuzu düşünün. Dayanılır mı oraya? Hiç mümkün değil. Ona dayanamazsınız. Aynı zamanda ne olur? Büyük bir sıkıntı olur. Yani yerine göre fitne kelimesi imtihan olur. Yerine göre bir sıkıntı olur. Bir cezalandırma şeklinde olur. Şimdi bu sizin için bir fitnedir dediği zaman yani bu sizin için çok ciddi bir sıkıntı kaynağıdır. İki şekilde sıkıntı kaynağı bir, Salih Aleyhisselam Allah'ın Nebisi olduğunu her gün gösteriyor. İşte şey değil yani duvara asılı şey değil ki çoluk çocuk bütün o halk bir gün deve su içiyor, ikinci gün su yok. Bugün niye su yok? Bir su yok. Deve içiyor. Allah Allah. Ya bu deveye de çok oldu derler. İşte o da bir fitne. Yani şey yapmış olurlar. Yani bir isyan etme. Çünkü Allahü Teala elçi gönderdiği toplumlarda mutlaka bir takım sıkıntılar meydana getirir. O bir fitne olmuş oluyor. İşte bu şey de devenin her gün sürekli gündemde olmuş olması da tüm toplumun Salih Aleyhisselam'ın nebiliği konusunu sürekli gündemde tutmasına sebep oluyor. Tabii ona bir kötülük yapmayın diyor. Yapabilirler. Ya şu deve başımızdan gitse de her gün su gelse diyebilir. Yani şimdi şöyle evinizde düşünün. Bugün sular akıyor. Ne yapacağız? Kabları dolduralım. Yarın akmaz. Allah her gün aksa ne güzel. Hiç uğraşmazsın. Şimdi Salih Aleyhisselam diyor ki vedkuru şöyle kafanızdaki bilgiyi hatırlayın. İzi cealekum hulefâe min ba'de'at. Ad kavminden sonra sizi Allah bu toprakların üzerine bu topraklara yerleştirdi. O şeyle Hicaz'da Şam arasındaki bölge. Hicr deniyor oraya. Evet. Ve bevve'ekum fil ardi. Yani bu topraklarda Allahü Teala size bir yerleşme imkanı verdi. Tettehidûne min suhûliha kusûren. Şöyle bu toprakların düz yerlerinde köşkler yapıyorsunuz. İşte yazın gidiyor orada şeyinizi gününüzü geçiriyorsunuz. Ve tenhitunel cibale buyuten ve dağlar kayalıkların içerisinde de evler oyuyorsunuz. Onu biraz sonra Vedat'tan dinleyeceğiz inşallah. Bugün hala duruyor oralar. Fezkuru ala Allah. Allah'ın verdiği nimetleri aklınızdan çıkarmayın. Bakın Allah size ne kadar nimetler vermiş. Ne kadar nimetler vermiş. Ve la ta'teb fil ardi mufsidin, bu topraklarda düzeni bozan, Allah'ın tabii sistemini bozan bir davranış içerisine girip de yanlış şeyler yapmayın, fesat çıkarmayın. Şimdi tabii o şeyden, bozukluklardan yararlanan gruplar var. Yani bugün mesela dünyada bir sürü şey, yanlış şeylerle insanları sömürüyorlar. İşte bugün mesela faizle inanılmaz bir sömürü yapılıyor. Yaptıkları bir balon, küçük bir çocuk bir iğne batırsa balonlar patlayacak ama öyle bir tedbir almışlar ki kimseler, herkes de o balonun içerisindeki havayla sarhoş olmuş, kimse farkında değil olup bitenlerin. Tabii onların en çok rahatsız oldukları şeyler doğruları söyleyenlerdir. İşte bunlar da böyle. Ve bunların en çok rahatsız olanlar insanları sömürenlerdir. Bunlar da genellikle şeyde üst tabakayı oluştururlar. قَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا, kendilerini büyük görenler, görenlerden yani kendilerini büyük gören şöyle önde gelenler şöyle söylediler. Yani istikbar işte şey de öyle. İblisin yaptığı da o. Kendini büyük görüyor. Ne yani şimdi biz bunlara mı uyacağız? Mesela bugün ne? Ya bırak Allah'ını seversin. Ya faizsiz ekonomi mi olur? Kur'an'da şeymiş. O günün Mekke'sinin durumu, o günkü şey o şartlar altındaymış. O zaman faizi fakirden alıp zengine veriyorlardı. Şimdi zenginden alınıyor. O zamanmış. Bakıyorsunuz ki birçok hocalar da bunların şey emirleri altına girmiş oluyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kitabı olmaktan çıkarıyor. Tarihsel bir belgeye dönüştürüyorlar. Tabii herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Bizim kimseye mani olma şansımız yok. Evet. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا, yani onları zayıf tutmak istediklerini, yani büyümesini istemedikleri kişilere şöyle söylüyorlar. Yani baskı altında tuttukları kişilere şöyle söylüyorlar. Evet. لِمَنْ اَمَنَ مِنْهُمْ, tabii o onlar içerisinde inananlara, yani Salih Aleyhisselam'a inananlara diyorlar ki اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّ, yani şimdi siz Salih'in Rabbi tarafından gönderilen bir elçi olduğunu biliyor musunuz? Yani sen buna inanıyor musun? Bazen bize de söylerler. Dalga geçerler. Bildiğin konularda konuş. Beyler şey ekonomiyi biliyorlarmış ya. Vay be. İyi. Böyle o zaman da aynı şeyi söylüyorlar. Değişmez. Ama onlar ne diyor? Galu inna bima ursile bihim uvin. Evet, biz onun elçi olarak gönderdiği şeye inanıp güveniyoruz. Var mı diyeceğiniz? Ya sen kimsin ki? Ben Allah'ın kuluyum. Allah'a kulluk eden kişiden daha güçlü bir insan olmaz. Sen kimsin? Sen kendini bir şey zannediyorsun. Allah'la savaşıyorsun, kendini güçlü olduğunu zannediyorsun. Sen kimsin ki? Asıl olan Allah'a kul olmaktır. Büyükler ne diyor? Galellezine stekberu inna billezi amentum bi kafirun. Kendilerini büyük görenler de sizin inandıklarınızı biz tanımıyoruz diyorlar. Bunlar da ya bu devirlerde böyle şeyler olmaz kardeşim. Hadi git. Bugün yaptıkları gibi. Aynı işte benzeri şeyler hiç değişmez. Fa'karun naqa. Bunlar şey yaptılar. O deveyi kestiler. Ondan sonra ve'atev an emri rabbihim, Rablerinin emrine baş kaldırdılar. Ve kalu, bir de meydan okuyorlar. Ya Salih, i'tina bima ta'iduna. Hadi bak kestik deveyi. Buna kötülük yapmayın. Azabı elim sizi çarpar diyordun ya. Hadi getir bakayım o acıklı azabı. Yani bu 73. ayette olan. Kestik. Hadi gelsin bakalım o azap. Ne kadar kendilerini büyük görüyorlar, değil mi? Evet. İn kunte minel murselin, gerçekten elçi olduğuna inanıyorsan yap bakalım diyorlar. Fe akadethum arraç ve hemen müthiş bir sarsıntı onları yakaladı. Fe asbahu fi darihim cahimin, kendi evlerinde böyle diz çöküp kaldılar. Yani yerlerinden kalkamadılar ve böylece her şeyleri gitti. Fetevelle anhum, Salih aleyhisselam onlardan şöyle döndü geriye ve kâle ya kavmi. Tabi o hepsi bitmiş artık. Onlara diyor ki ey kavmim, lekad eblağtukum risalete rabbi, benim Rabbimin mesajlarını size ulaştırdım. Ve nasahtu lekum, size nasihat ettim, iyiliğiniz için ne kadar uğraştım. Velakin la tuhibbunen nasihin, ama siz sizin iyiliğinizi isteyenleri sevmiyorsunuz. Böylece bütün itibarları, her şeyleri bitti. Kurtulan Salih aleyhisselam ve ona inananlar oldu. Yani burada şunu görmüş oluyoruz. Düzenleri bozulanlar, doğru yola çağıranları hiç sevmezler. Ama sonuçta hakim olan doğrulardır. Cenab-ı Hak cümlemizi doğrulardan ayırmasın. Evet, bu konuda şimdi önce bir şeyi tanıyalım, değil mi? O Petra bölgesini, yani bu olayların geçtiği bölgeyi önce bir tanıyalım. Evet Vedat, hadi bakalım.
Evet. Geçtiğimiz bölümlerde At kavminden bahsederken, At kavminin Arap Yarımadası'nın güneyinde Yemen bölgesinde Ahkaf denilen ya da işte Hadrul Mevt denilen bölgede yaşadığını söylemiştik. Daha sonra burası bir felaketle yok olunca buradan kurtulanlar başka bir bölgeye hicret ediyorlar. Bu hicret edilen bölgenin neresi olduğu tartışma konusu olmuş. Mekke'ye hicret ettiğini söyleyenler olmuş. Çünkü şöyle genel bir görüş de var. Ne zamanki bir kavim helak olsa oradan kurtulanlar Mekke'ye hicret ederlerdi diye bir görüş söz konusu. Bunun üzerinden yola çıkarak işte demek ki bunlar da Mekke'ye hicret etmiş diyenler var. Ancak Kur'an'daki ifadelere bakıldığı zaman Semud kavminin, Ad kavminin halifeleri olmasından yola çıkarak, yani onların yerine gelen kişiler olmasından yola çıkarak konuyu düşünürsek, At kavminden kurtulanların hicret ederek El-Hicr bölgesinde bölgesine yerleştikleri, orada bir medeniyet kurdukları anlaşılıyor. Mekke bölgesinde zaten o dönemde Kabe yok. Nuh tufanında yok olmuş Kabe. İbrahim aleyhisselam Allah-u Teala Kabe'nin temellerini gösterip daha sonra Kabe'yi inşa ediyor ve İbrahim aleyhisselam ondan sonra insanları davet ediyor. Dolayısıyla zaten At kavminden kurtulanların Mekke'ye yerleşmesinin o dönem için bir manası yok. Evet, biraz daha kuzeye doğru gidip orada işte El-Hicr bölgesine yerleşiyorlar. Şimdi El-Hicr bölgesinin neresi olduğuyla alakalı ben birkaç şey göstereyim isterseniz. Şimdi El-Hicr, bu UNESCO tarafından basılan bir şeyden ben göstereyim. Bu El-Hicr ismi Kur'an'da da geçen bir isim. Hicr suresinin 80. ayetinde. Ashab-ül Hicr ile Semud kavminin aynı kavim oldukları tahmin ediliyor. El-Hicr arkeolojik bölgesi. Şimdi bu arkeolojik bölge, bugün bu bölgede arkeolojik çalışmalar hala devam ediyor. Şimdi şu harita biraz küçük olabilir ama şuradan yakınlaştırırsak görünür. Şimdi Arabistan'ın güneyi burası. Yani Semud kavminin daha önce yaşadığı söylenen bölge burası. Buradan bir hicret ediliyor kuzeye doğru. Ve kuzeyde Medine ile Medine-i Münevvere burası. Şu yukarısı da Şam bölgesi. Beyaz olan bölge. Şam bölgesi. Şu arada kalan bölge işte. Semud kavminin yaşadığı bölge olarak kabul ediliyor. Bugün de El-Hicr denilen bölge tam burası. Siyasi bölge olarak bugün Medine Belediyesi'ne bağlı durumda. bölge Medine Belediyesi ile Tebük Belediyesi'nin aslında tam sınırında kalıyor ama Medine Belediyesi'nin yetki alanı içerisinde kalan bir bölge. Yani Medine'nin kuzeyinde El-Ula denen bölgeye de çok yakın bir bölge. El-Hicr bölgesi. Bu bölgeye yerleşiyorlar. Şöyle yukarıdan da arkeolojik bölgenin resmini göstereyim. Şimdi bölgenin El-Hicr olmasının sebebi yukarıdan da baktığınız zaman kuş bakışı kayalık bir bölge olduğunu görüyorsunuz zaten. Şuradaki siyahlıkların hepsi kayalar. Çok yukarıdan çekildiği için bu kayaların ne kadar yüksek olduğu belli olmuyor. Yüksekçe kayalardan oluşuyor bu bölge. İşte bu kayaların oyulmasıyla birlikte burada evler inşa ediliyor ve burada işte bir medeniyet kuruluyor. Bu El-Hicr denilen bölgede bir medeniyet kuruluyor. Birkaç tane de böyle nasıl oyduklarını gösteren birkaç fotoğraf göstereyim. Mesela işte yukarıdan baktığınız kayalar, işte kuş bakışı baktığınız kayalar, kaya oyulmuş, burasında işte kapısı var. Bir içerisinde bir yapı meydana gelmiş. Oya oya içerisinde büyük bir yapı oluşmuş. Yine benzer bir şekilde El-Hicr bölgesindeki yapılardan bir tanesi. Bunlar böyle oyularak evler haline getirilmiş. Bu Semut isminin nereden geldiği konusunda da farklı görüşler var. Semut isminin kavmin atalarından birisinin ismi olduğu yönünde bir görüş var. İşte hatta bir soy ağacı verilmiş. Tabii bu soy ağaçları vesaire bunlar neye dayanarak kim tarafından verilmiş belli değil. İşte Semut bin Casir bin İrem bin Sam bin Nuh'a giden bir soy ağacı. Dolayısıyla bu Semut denilen adam bu kavmin atası kabul edilmiş. Bu ismin de buradan geldiği söylenmiş. Ama doğruluğunu kanıtlamak mümkün değil. Diğer bir görüşe göre Semut kelimesi Semet kelimesinden suyu az olmak kökünden gelmiş. Çünkü bu bölgede su imkanlarının kısıtlı olduğu için yani bu bölgede su imkanları kısıtlı olduğu için burada yaşayan topluluğa Semut isminin verildiği yönünde de bir görüş var. Semut kavmi ile alakalı İslam öncesi belgelerde isim geçiyor. Yani İslam öncesi Arap şiirinde Semut kavmi ile alakalı ismin geçtiği tespit edilmiş. Onun dışında Arap toplumunun dışındaki bazı medeniyetlerde de bu ismin yer aldığı tespit edilmiş. Mesela milattan önce 8. yüzyılda yaşayan Asur kralına ait bir kitabede Kral Sargon diye biliniyor, meşhur bir şahsiyettir tarihte. Kral Sargon'a ait bir kitabede de Semut isminin geçtiği tespit edilmiş. Kral Sargon Semud'u yendiğini burada anlatmış. Tarihçiler buradaki Semud'un, Kral Sargon tarafından mağlup edilen Semud'un Arap Yarımadası'nda ikamet eden herhangi bir Arap kabilesi olduğunu söylüyorlar tarihçiler. Çünkü Arap Yarımadası'ndaki insanlara, yaşayan kabilelere o dönemde Semutlular deniyormuş. O dönemde de halen bu isim o insanlar için kullanılıyormuş. Yani Semut kavminin helakından sonra bile bu isim unutulmamış. Orada yaşayan, o bölgede yaşayan insanlar için bu isim onlara kullanılmaya devam etmiş. Zaten bu Semut isminin sadece belli bir topluluğu mu ifade ettiği yoksa bir bölgeyi mi, bir coğrafyayı mı ifade ettiği de tartışılmış. Ve tarihçiler bunun aslında bir coğrafi bir bölge olduğu, sadece belli bir topluluğu ifade etmediğini söylemişler. Yine Nebimiz de Tebük Seferi sırasında bu El-Hicr denen bölgeye geldiği zaman yanındaki sahabesine Semut kavminden bahsetmiş, işte onların burada yaşadığından bahsetmiş. Dolayısıyla bunlardan ders almaları gerektiğini, bu yani onların yaşadığı bölgeden geçiyoruz, onlardan ders alın, işte bundan ibret alın diye oradaki askerlerine Nebimizin bunu söylediği rivayet ediliyor. Buhari'de, Müslim'de geçen bir rivayet bu. Semutluların bağları, bahçeleri olduğu üstün bir medeniyet kurdukları ayetlerden anlaşılıyor. Bu medeniyet içerisinde yapmış oldukları sanat eserleri var, yazıtlar var. Bu yazıtlar bugün de arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkıyor ve dolayısıyla bugün arkeologlar, tarihçiler Semudik alfabe denilen bir alfabe ortaya koymuşlar. Bu Semudik alfabe Semudluların kullandığı alfabe olarak kabul ediliyor ve bu alfabenin işte bugünkü Arapçanın hatta Sami dil ailesindeki diğer dillerin İbranice olsun, Süryanice, Aramca olsun hepsinin atası olabileceği yönünde görüşler var. Zaten Salih ismi de bugün halen Arapçada kullanılan bir isim. Yani o dönemdeki kavmin kullandığı dilin Arapçaya yakın bir dil olduğu buradan da anlaşılıyor. O dönemdeki bazı sanatsal şeylerin, işte nakışların, ikonaların vesaire sadece El-Hicr bölgesinde değil, Arap Yarımadası içerisindeki diğer bölgelerde de mevcut olması, yani o El-Hicr'deki bazı sanat eserlerinin, ikonaların Arap Yarımadası'ndaki diğer bölgelerde de bulunduğu tespit edilmiş. Böylece bu Semud kavminin aslında sadece El-Hicr bölgesinde değil, Arap Yarımadası'nın büyük bir bölümünde güç sahibi olduğu, etkilerinin olduğu böylece tespit edilmiş. Son olarak bu bölgenin, bu bölgede yapılan arkeolojik çalışmalarda bölgenin volkanik bir bölge olduğu da tespit edilmiş. Bölgede daha önce volkanik bir felaketin meydana geldiği tespit edilmiş. Ve dolayısıyla İslam tarihçilerinden bazıları da bu arkeolojik bilgilerden yola çıkarak demişler ki demek ki Kur'an'da birçok farklı şeyin kullanılması, helak ifadesinin kullanılması Semud'la alakalı. İşte bazen gök gürültüsü, bazen bir sayha, bazen yıldırım, bazen sarsıntı, deprem ifadelerinin kullanması Semud kavmiyle alakalı. Bu olayın, helak olayının sadece tek bir deprem veya başka bir şey değil, büyük bir gürültü, sarsıntı ve işte o yıldırımları da içeren bir volkanik patlamayla helak olduklarını gösterir demişler ve bazıları da Semud kavminin cezalandırılma biçiminin Lut kavminin cezalandırılma biçimine benzediğini de söylemiş buradan yola çıkarak. Yani kısacası Semud kavmiyle alakalı bilgiler bunlar. Semud kavminin Lut aleyhisselam Kur'an'da anlatılan kronolojik sırada Araf suresinde olsun, Hud suresinde olsun, Şuara suresinde olsun hep belli bir kronolojik sıra izleniyor. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi ve Medyen şeklinde bir kronolojik sıralama izleniyor. Böylece Semud kavminin Ad'dan sonra Lut'tan önce helak olmuş bir kavim olduğu anlaşılıyor. Evet hocam.
Peki bu arada Vedat'ın söylediklerinin ilham ettiği şeylere birkaç kelime söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de ve İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'e tekrar ciddi manada yöneliş başladı. Allah'a çok şükürler olsun. Bu tabii ki böyle kendini büyük gören çevreleri her geçen gün biraz daha fazla rahatsız edecek. Ve o çevrelerin işte bir takım teşvikleriyle ya da insanlar içerisinde kendini büyük görenler bu dini kendilerine uydurmak için ellerinden geleni yapacaklar. Mesela birileri kalkıp diyor ki işte Kabe'nin yeri aslında Petra'dır, Mekke değildir bilmem ne falan. Tamam. Bakın şimdi az önce tabii bana bu sözleri söylemeye vesile olan Vedat'ın şu sözleriydi. İbrahim Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam zamanında yıkılmış olan Kabe'yi tekrar bina eden kişiydi. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen biliyorsunuz İsmail ve İshak var. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan sadece Muhammed Aleyhisselam var elçi olarak. Ama İshak Aleyhisselam'ın soyundan bütün İsrailoğulları işte İsa Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebiler var. Şimdi şeyde İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi İsmail Aleyhisselam'la birlikte şimdi o Mekke'nin olduğu yere yani o şeyin kaybolmuş Nuh tufanda kaybolmuş olan Kabe-i Şerif'in sadece temelleri var. Temellerini de yükseltmeye gelmiş. Yani orada şey yapıyor. Onun için bu Bakara 127'de Allah-u Teala diyor ki ve diyor fe İbrahimul kavaide minel beyt. o beytin temellerini İbrahim yükselttiği zaman, yani beytin kendisi yıkılmış ama temelleri duruyor. Temel atma yok, temeli yükseltme var. Ve İsmail ve İsmail'le beraber. İbrahim ve İsmail. Diğerleri yok. Diğerleri yok yani. İshak onları yok. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim diyor. Ya Rabbi bizden kabul et, sen semi ve alimsin. Tamam. İşiten ve bilensin. Şimdi şeyler yani Ad ve Salih kavmi İbrahim Aleyhisselam'dan önce. İbrahim Aleyhisselam'dan önce olduğu için Nuh Aleyhisselam'dan sonra İbrahim Aleyhisselam'dan önce olduğu için o zaman zaten Mekke'de bir şey yok ki. Orada diyor ki mesela İbrahim suresinde yine aynı konuyla ilgili olarak 37. ayetinde Rabbena inni eskentü min zürriyeti. Ya Rabbi benim soyumdan, soyumu değil soyumdan olanı, ki o İsmail olduğu zaten az önce okuduk, yerleştirdim bi vadin gayri zi zer'in, bitkisiz bir vadiye. Ama bakın o şeyde Salih kavmiyle ilgili, geçen hafta Ad kavmiyle ilgili okumuştuk. Bunların bulundukları yerler son derece bitkili, son derece verimli, son derece güzel. Bu da bitkisiz bir vadi diyor. İnde beytikel muharrem, senin muharrem, dokunulmazlık olan, yani insanların orada yanlış iş yapamayacağı beytinin yanında. Yani çünkü Allah-u Teala orayı koruyor şeylere karşı, yanlış şeylere karşı, ama şimdi birisi diyecek ki peki nasıl yıkılmış? O gene Cenab-ı Hakk'ın emriyle yıkılmıştır. Ama bizim oraya karşı, yani mesela Kabe'nin bulunduğu yere karşı, Mekke'ye karşı çok farklı bir görevimiz vardır. Şimdi bu böyle olduğuna göre, şimdi biri çıkıyor diyor ki işte orası Tuva Vadisi'dir diyor. Tuva Vadisi, İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci oğlu İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerin bulunduğu yerdir. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen değil. Çünkü o Kabe'yi bina ettikten sonra da Allah şey İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle bir duasını Cenab-ı Hak bize naklediyor. O da Bakara Suresi'nin 129. ayetinde diyor ki Rabbena veb'at fihim rasulen. Ya Rabbi, Rabbimiz bunların içerisinde, yani bu İsmail'in soyundan gelenlerin içerisinde bir rasul çıkar. Minhum, kendi içlerinden olsun. Yani buradan bir soy gelecek, büyüyecek bir, işte zaten şey Kureyş onların soyundan gelenler. Kur'an-ı Kerim de zaten bunu tasdik ediyor. Millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dini diyerek Mekkelileri şey yapıyor, çağırıyor. Yetlu aleyhim ayatike, senin ayetlerini onlara tilavet etsin. Yani ilgili ayetleri birlikte okusun. Ve yuallimuhumul kitap. Kitabı onlara öğretsin. Birlikte okuduğu zaman kitabı kavramaları mümkün olacak. Başka vel hikme, vel hikme hikmeti de. Yani kitaptan nasıl çözümler üretilir onu da öğretsin. Ve yüzekkihim, onları geliştirsin. İnnekentel azizül hakim, sen azizsin. Yani üstün güç sende, doğru karar veren sensin. İşte şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman, bir, Salih Aleyhisselam'ın yerleştiği yer, ondan sonra Hud Aleyhisselam'ın yerleştiği yer Mekke olamaz. Çünkü orası yıkılmıştı. Yine Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın Mekke'ye yerleşmiş olması düşünülemez. Çünkü onlar İsmail Aleyhisselam'ın soyundan değil, İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci çocuğu olan İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerdir. Bunu da böyle bir ara not olarak burada söylemiş olalım. Evet, şimdi sen dinliyoruz.
Şimdi Salih Aleyhisselam kıssasına geldik bu hafta kıssalar silsilesinde. Salih Aleyhisselam kıssası da diğer birçok kıssa gibi Kur'an'ın çeşitli surelerine serpiştirilmiş durumda. O yüzden yani şöyle başı sonu belli bir şekilde kıssayı okuyabilmek için bu ayetlerin hepsini tabii ki bir araya getirmek lazım. Bazı surede daha özet bir şekilde, bazı surede biraz daha ayrıntılı bir şekilde, bazen bir iki satır, bazen sadece Semud veya Salih şeklinde isim vermek suretiyle Cenab-ı Hak çok kısa da olsa bir temas edip geçiyor. Ben not alanlarında olduğunu bildiğim için önce bu kıssanın hangi ayetlerden okunabileceğini bir söyleyeyim. Sonra o ayetlerden seçmece kıssa ile ilgili bir özet bilgi aktarmaya çalışacağım. Sıralamaya bakarsa Kur'an-ı Kerim yani Musaf sırasına göre önce bu Salih Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı yerler başta hocamın okuduğu ayetlerdi. A'raf suresinin yani 7. surenin 73 ila 79. ayetleri. İlk olarak Kur'an-ı Kerim'de Salih kıssasına burada genişçe temas ediliyor. Buraya baktığınız zaman kıssa hakkında bir genel bir kanaate sahip olursunuz. İkinci olarak Hud suresi 11. sure. Onun da 61 ila 68. ayetleri yine Salih Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediyor. Üçüncü olarak Şuara suresi var Kur'an-ı Kerim'de 26. sure. Onun 142 ila 159. ayetlerine bakılabilir kıssa ile ilgili bilgi almak için. Bir de Neml suresi var. 27. sure Kur'an-ı Kerim'de. Onun da 45 ila 53. ayetleri yine bu kıssadan bahseder. Kamer suresi, o da 54. sure. Kamer suresinin de 23 ila 31. ayetleri bu kıssadan bahseder. Şu 1, 2, 3, 4 ve 5 sure saydım. A'raf, Hud, Şuara, Neml ve Kamer. Sırf bunları bir araya getirip peşi sıra okursanız gerçekten de Salih kıssasına genel hatlarıyla hakim olabilirsiniz. Onun dışında ufak tefek atıflar olan, kimi yerde 3 satır, kimi yerde 2, kimi yerde sadece isim vererek geçilen yerler var. İşte Tevbe suresinde böyle kısa bir atıf var. İbrahim, İsra, Hac, Furkan, Fussilet, Zariyat, Hakka ve Şems sureleri ve bunun haricinde bir iki yer daha var ama oralarda çok kısa olarak Cenab-ı Hak geçer. Ama bu saydığımız bu 5 sure kıssanın biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı ayetlerdir. Şimdi A'raf suresi okunduğu için oraya artık temas etmiyorum ben. Hud suresindeki ayetlerden yani hepsini teker teker okumadan ama önemli yerlerinde Cenab-ı Hakk'ın ön plana çıkardığı yerlere vurgu yaparak kıssayı bir Kur'an sayfaları arasında bir arayalım. Bir bakalım yani Allah neler anlatmış bize bu kıssayla alakalı. Hud suresinin dedik 61. ayetinden itibaren başlıyor Allah. Ondan önce işte Nuh kıssası anlatılıyor aynı surede. Sonra Hud, sıralama olarak da şimdi Salih Aleyhisselam'a geliyor. 61. ayetin hemen başında Allah Teala Semud kavmine kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. O da onlara geldi ve dedi ki yalnızca Allah'a kulluk edin, kulluk yapın, ona kul olun. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yok. Daha önce Nuh ve Hud aleyhisselamın çağrısıyla kelime olarak bile motamot aynıdır. Çünkü Allah nebilerinin her zaman ilk ve en önemli çağrıları tevhid yönünde olmuştur. O da Allah'tan başkasına kulluk yapılmayacağı ilkesidir. İlah bir varlığa şeksiz şüphesiz itaat etmek demektir. Yani o her ne derse doğrudur, asla yanılmazdır, eleştirilemezdir demektir. Ve bu manada bir varlık vardır, o da Allah Teala'dır. Bütün nebiler de Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar hepsi toplumlarına aynı çağrıyla ilk olarak gitmişlerdir. Yalnızca Allah'a kul olun. Bu manada Allah'tan başka hiç kimseye kulluk yapmayın. Bakın bu hani ikinci bir Allah vardır demeyin, üç tane Allah vardır demeyin yönünde yapılmış bir çağrı değil. Bunu böyle çok sık bir şekilde anlatmamız lazım. Hani la ilahe illallah Allah'tan başka Allah yoktur demek değildir. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah işte kendisine sorgusuz sualsiz itaat hem de gönülden bağlanılan, gönülden boyun eğilen kişi, makam veya varlıktır. İnsanlar lafla demeseler bile sözleri ve eylemleriyle Allah'tan başka ilahlar oluşturmuşlardır. Bu kimi zaman kendileri olmuştur. Kendi hevaları ki Allah ondan da bahseder. Kimi zaman bir
dini bir otorite olmuştur. Bir hoca olmuştur, bir şeyh olmuştur, bir alim olmuştur, bir nebi olmuştur. Değil mi? İsa aleyhisselam gibi. Var mı bir kabahati İsa aleyhisselamın tanrılaştırılması noktasında? Ama onun vefatından sonra ilahlaştırılmıştır. Hocalar ilahlaştırılmıştır. Bu siyasi liderler de olmuştur. Oluyordur da, değil mi? Hala da görüyoruz, yaşıyoruz. O ne derse doğru. Asla hata yapmamıştır. Eleştirilmesine dahi tahammülleri yoksa, fiilen ne kadar inkar etseler de onu ilahlaştırmışlardır. İnsanlar parayı, makamı, mevkiyi, şöhreti de ilahlaştırırlar. Hani hakikatlerinin merkezine koyarlar ve sadece onun için çalışırlar. Ama Allah'ın bütün nebileri der ki, yalnızca Allah'a ilah olarak siz kul olacaksınız. Başka hiçbir varlık ilah olamaz. Dolayısıyla bu manada en büyük özgürlük de budur. Yalnızca Allah'ın önünde saygıyla boyun eğersiniz. Onun dışında Allah'ın koyduğu ölçülere uygunsa bir varlığa itaat edilir. Ki orada da aslında itaat o ilkeyedir, o kişiye değil. Bunu kısaca söyleyip geçmiş oldum. Salih Aleyhisselam'ın da kavmi Semud'a olan ilk çağrısı bu yönde olmuş. Yalnızca Allah'a kul olacaksınız çünkü ondan başka ilah yok. Allah sizi bu topraklardan yarattı ve bu toprakları imar etme izni verdi size. Öyleyse ne yapın? Dönün Allah'a, sakın ondan başka ilah oluşturmayın. Dedikten sonra onlar Salih Aleyhisselam'a bir cümle söylüyorlar ki bir insanı daha böyle davetinin başında psikolojik olarak çökertmeye yönelik atılan ilk adım. Bakın ayeti okuyorum. Diyorlar ki "Kalu ya Salihu kad kunta fina marjuven qabl hada." Şimdi Salih Aleyhisselam'ın da konumuna bakın kavminde. Yani o nebi olana kadar, Allah tarafından nebi seçilene kadar ki konumu şu. Diyorlar ki ona, Salih sen şimdiye kadar bizim ne umutlar bağladığımız biriydin ya. Sana dair çok umutlarımız vardı bizim. Sen öyle yani bizim el üstünde tuttuğumuz, pamuklara sardığımız, böyle kılına teline zarar gelmesine kıyamadığımız biriydin. Ne yatırımlar yaptık sana. Hani bugüne uyarlayacak olsak, bugün olsa Salih Aleyhisselam diyecekler ki seni ne okullarda okuttuk biz. Ne özel hocalar tuttuk, ne şeyler yaptık sana. Sen bizim umudumuzdun, geleceğimizdin sen bizim. Biz sana bakıp gururlanıyorduk. Sen şimdi kalkmış, etenhana en na'bude ma ya'budu abauna. Şimdiye kadar babalarımızın da taptığı, kulluk yaptığı bu şeylerle bizim de kulluk yapmamızı mı yasaklıyorsun sen? Bu mu olacaktı yani nankör? Bunu mu yapacaktın? Biz sana ne şeyler bağladık, ne umutlar bağladık? Sen kalk, bu kadar bizim özenle bezenle yetiştirdiğimiz kişi de ki, durun kalabalıklar, bu sokak çıkmaz sokak, öyle mi? Ama bakın hemen diyorlar ki seni biz yetiştirdik. Ne oluyor? Bir ne olduğunun farkına var. Bunu çoğunuz yaşamışsınızdır. Yaparlar böyle. Peki Salih Aleyhisselam için bu çok önemli bir şey mi? Yani iyi ya öyle ya madem iyi tamam size karşı da ayıp ettik kusura bakmayın ben vazgeçiyorum bu sevdadan. Allah görevlendirdi. Bitti. İstediği kadar sana yatırım yapmış olsunlar. En büyük yatırımı Allah yaptığına göre onun makamı önemli, alidir. Ondan sonra bu ayetlerde Hud suresinde yine bir mucize olarak işte bu teknik manada, klasik manada bir mucize istekleri var. Diyorlar ki ya tamam madem öyle bize o zaman sen bir mucize getireceksin ki biz inanalım ki gerçekten sen Allah'ın nebisisin. Allah seni görevlendirmiş. Getir bir şey. O da diyor ki هَذِهِ نَاكَةُ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın devesi. Yani Allah gönderdi. Buralarda bizim görmediğimiz, bilmediğimiz değişik özellikleri olan bir deve. لَكُمْ آيَةً Bu sizin için ayettir. Neyin ayeti? Benim Allah'ın elçisi olduğumun ayeti. Göstergesi, belgesi. Bakacaksınız bu deve diğer develer gibi mi? Bir değişik bir özelliği var. Baş tarafta söylemiştim ama şimdi de sırası geldi ve biraz sonra bir iki ayetle daha söyleyeceğim. Bu devenin özelliği olarak
Bizim zihinlerimizi bir yoklayalım. Kitaplarımızda, işte peygamberlerin kıssalarını anlatan kitaplarda, peygamberlerin mucizelerini anlatan kitaplarda denir ki Salih Aleyhisselam'ın mucizesi devedir ve mucize oluşu da bir kayanın içerisinden çıkmış olmasıdır. Onlar gelip demişler ki sen bize şu kayanın içinden bir deve çıkart, biz sana inanalım. Salih Aleyhisselam da tamam diyor ve çıkıyor. Böyle bir anlatı Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde yok. Bakın bu kadar Salih Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. Evet, deve bir mucize ama çıkışı itibariyle değil. O işte bütün bir şehre ait olan bir suyu bir günde içip bitirebilmesiyle alakalı. Ya bu normalde olabilecek bir şey mi? Var mı böyle bir deve? Gelsin burada bir barajı tek başına içsin bitirsin. Böyle bir şey yok. Ona dair birkaç bir şey bakmıştım Vedat. O şimdi mi söylersin, daha sonra mı?
Yani şunu da söyleyeyim. Semut maddesinde, İslam ansiklopedisindeki Semut maddesinde şimdi bu ifade geçerken yanlış anlaşılmaya da yol açacak bir şey yapılmış burada. Şöyle söyleniyor. Bir mucize ve imtihan olmak üzere kayadan çıkarılan ve kendilerinin sorumluluğuna verilen dişi deveyi bütün uyarılara rağmen öldürmeleri. Kaynak Araf suresi 73-77, Hud suresi 64, Şuara 155.
Numaraları verilen ayetlerde devenin mucize oluşu ve öldürülmesi anlatılıyor. Evet, ama kayadan çıktı, şöyle oldu böyle olduğuna dair bir bilgi yok. Hiçbir ayette yok, hiçbir hadiste de yok. Bakalım şimdi.
Yani bu bir dahaki baskılar belki fark etmeden yaptılar, yapmadılar bilmiyorum. Düzeltirler inşallah. Çünkü o yanlış anlaşılmaya yol açan bir şey olmuş. Genel olarak anlatılan şey şu. Bu da Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin basmış olduğu peygamberler tarihi. Salih Aleyhisselam'la alakalı bölümde bu mucize anlatılıyor. Bu mucize anlatılırken Kur'an'da yer alan ifadelere hiç girilmiyor. Yani işte su içme mevzusu falan yok. Şu anlatılıyor. İş uzayıp gidince Salih Aleyhisselam'dan söylediklerini doğrulayacak bir ayet, bir mucize getirmesini istediler. Salih Aleyhisselam onlara nasıl bir mucize istersiniz diye sordu. Bakın ayetlerde böyle bir şey yok. Semut kavminin her yıl belli bir günde putlarını yanlarına alarak çıkıp kutladıkları bir bayramları vardı. Sen kendi ilahlarına yalvar, biz de kendi ilahlarımıza yalvaralım. Eğer senin ilahının duanı kabul ederse biz sana tabi olalım. Eğer bizim ilahlarımız duamızı kabul ederse sen bize tabi ol dediler. Salih Aleyhisselam olur dedi. Semut kavmi vesenleri putlarıyla birlikte bu bayramlarını kutlamaya çıktılar. Şimdi Kur'an'da vesenlerden, putlardan da bahsetmiyor Semut kavmi ile alakalı. Salih Aleyhisselam da onlarla birlikte gitti. Semut kavmi dualarında Salih Aleyhisselam'ın yapacağı duasının hiçbir şekilde kabul edilmemesini putlarından istediler. O zaman Semut kavminin seyyidi Cenda bin Amr, ey Salih, şu kayanın yanına bizimle birlikte git, kayanın içinden bizim için şöyle şöyle vasıfta bir dişi deve çıkarırsan senin peygamberliğini doğrular, sana iman ederiz dedi. Salih Aleyhisselam bunu yaptığı takdirde peygamberliğini tasdik ve kendisine iman edecekleri hakkında onlardan kesin söz aldıktan sonra kayanın yanında namaz kıldı. Yüce Allah'a dua edince kaya sanki doğum sancısı gibi sancılandı. Gebe bir kadının hareketi gibi hareket etti, titredi, sonra da ikiye yarılarak içinden istedikleri vasıflarda bir deve çıktı. Yani anlatılan hikaye bu ve
kütük ağlıyordu.
Kaynağı gibi yani, değil mi? Kaya sancılanmış falan bilmem ne.
Bulmuşlar evet. Bunu ya.
Hocam bunun başka bu konuyla alakalı makaleler var. Ben onlara da baktım gelmeden önce. Sahih hiçbir kaynakta yok. Yani Kütüb-i Sitte içerisinde. Yani
sen koskoca Diyanet'in kitabına sahih değil mi diyorsun?
Yani tefsirlerde geçiyor. Geçiyor ama yine kaynaksız olarak geçiyor.
Razi tefsirinde
yani.
Vesaire geçiyor. Onu, tefsirler de onları başka kaynaklardan alıyor sonuçta. Tefsirlerin aldığı kaynaklar da sahih değil.
Sen şimdi çok iyi biliyorsun ki Diyanet ne ayete uyar ne hadise uyar. Yani her zaman sadece Diyanet değil. Bizim yani gelenek öyledir. Mesela şu her gün milyonlarca insanı vaktinin dışında namaz kıldıran Diyanet dün kalktı. Yok efendim Kur'an sünnet dedi. Ya önce bir sen uyu da ondan sonra konuş. Tabii başka ne beklenir?
Bu burada uysaydı en azından değil mi? Madem peygamber kıssası anlatıyorsun. Sanki gerçekten görmüşler gibi öyle de bir güzel yazmışlar ki. Kaynak yok.
Bak yani biz ne diyoruz? Ayet numaraları verdik tek tek. Doğru mu yanlış mı söylüyoruz? Açıp kontrol edebiliyorsunuz.
Bunlar da ayet numarası vermiş.
Vermiş de olmayan cümlelerin numarasını vermişler yani. Evet. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Bu evet bir mucize ve dediğimiz gibi yani hem Kamer suresinde hem diğer surelerde Allah Teala diyor ki leha şirbun ve lekum şirbu yevmin malum. Ona bir içme hakkı tanınacak bir gün, size bütün hepinize bir gün. Küllü şirbin muhtadar yine Kamer suresinde ve her kimin sırasıysa o gidecek suyun başına, o günkü su hakkından istifade edecek. Şimdi şunu söyleyeyim. Ya biz bazen burada anlatıyoruz bu tip şeyleri ama zannediyoruz ki yani gerçekten de yani ayan beyan herkes çabucak anlıyor bu tip şeyleri. Şöyle değerlendiriyorlar. Ya mantıklı mı şimdi bu? Bir deve gidecek tek başına bütün bir şehre ait suyu bir günde tüketecek. Bu akla mantığa uymaz. E ne yapalım? Madem öyle değil, ayeti yontalım. Ayeti anlaşılır hale getirelim. Şimdi birebir örneğini vereceğim. Şimdi takip eden arkadaş da yani şey üzerinden, sosyal medya üzerinden dün yaşadığım olayı çünkü oraya getiriyorum meseleyi. Nuh Aleyhisselam'la ilgili yaptığımız buradaki derste benim anlattığım kısmı kestirip ben kendi hesabıma yükledim dün. Dedim ki buradan işte şey yapabilirsiniz. Ve bir ayet, Ankebut suresinin 14. ayeti, Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. O da onların içlerinde 950 yıl kaldı. Vay! Nereden çıkıyor hocam buradaki 950 ibaresi? Allah böyle bir şey demiyor. İşte bak ayet böyle. Şimdi diyor 950 bir defa mantıklı değil hocam. 950 yıl bir insan yaşar mı? Niye mantıklı değil? Çünkü internetten devşirilmiş bir bilgi göndermiş. Bilim adamları, beyefendiler diyorlarmış ki ilk insanlar 18 ila 20 yıl yaşarlarmış en fazla. Ömür gittikçe uzamış da bugünlere kadar gelmiş. Yoksa eskiden böyle uzun falan değil. Arkadaşım ben buradaki ayete mi bakacağım? Onların ilim bilim diye söylediği delilsiz iddialara mı? Yani eskinin 18-20 yıl yaşadığına dair kanıt ne? Yani 3-5 kişinin bir araya gelip bunu söylemesi mi? Bakın ne diyor Allah? Elfe senetin illa hamsine ama. 50'si eksik 1000 yıl. Şimdi buna takılıyorlar. Diyorlar ki Allah niye 950 demedi açık? Bu Türk mantığıyla anlaşılacak bir şey değil çünkü. Kur'an Arapça. Arapça ifadenin bir gereğidir bu. Açıp bakarsınız bu Arapçanın kurallarına. Adamlar diyorlar ki neden böyle söylendi? Sebebi şu. Arapçada bu tür çokluk bildiren sayılar direkt 1000, 100, 10 bin diye ifade edilse mecaza da yorumlanabiliyor çünkü. Ya 1000 yıl kaldı dese biz anlayabilirdik ki diyor. Ya bayağı uzun yaşadı. Ama 1000-50 demesi Allah'ın nokta atışı 950 demesidir diyor. Çünkü 100 de dese, 950 de dese mecaza yorumlanma ihtimali var. Ama ki Allah 50'si eksik 1000 yıl dedi, o nokta atışı 950'dir. Ya ben buna inanmak zorundayım. Ben kalkıp internetten devşirilmiş 2-3 tane bilgiye bakarak vay eskiler az yaşıyormuş. Ne yapayım ben şimdi ayeti nasıl yorumlayalım o zaman? Ya yorumlayalım mı daha doğrusu? Allah ne dediyse o demeye ne zaman geleceğiz biz Müslümanlar olarak? Al işte Allah diyor ki bir gün içecek suyu. Hadi bugün gitsin herhangi bir deve gelsin bizim buradaki barajı bir günde diye lüpletsin görelim. Ya bugün senin aklına yatmıyor diye kalkıp ayeti mi kuşa çevireceksin? Mucize diyor Allah ayet. Ya bu benzeri getirilemeyecek çünkü. İkinci bir benzeri olsa başka bir nebiye böyle bir mucize verilse Allah belirtirdi. Bak her yerde mucize talebi olduğu zaman ve ateyna semudan naqata mubsaratan diyor İsra suresinde. Zamanında biz Semud kavmine de bir dişi deveyi ayet olarak gönderdik diyor. Yani bu olağanüstü. Bunu sen böyle kabul edeceğine kalk iki tane bilim adamı bulmuş eskiler böyle yapıyorlarmış yok bilmem ne. Sen eskiye bakacak olsan bak biz her dersimize söylemeye çalışıyoruz. İlk insan ilkel, ilk insan yazı bilmez, ilk insan çıplak bilmem ne. Allah ne diyor? Alleme Ademel esma'e külleha. Her şeyin ismini Adem'e öğretti. Ne, bu nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Neyle öğretti? Alleme bil kalem. Kalemle öğretti. Müslüman olarak sen buna bakacaksın, öbürüne değil. Çünkü öbürü buna yasas olarak yapılmış şeyler değil. Bir takım saçmalıkları bize ilim bilim diye yutturmuşlar. Kanıt da yok onlara dair. İki tane mağarada yazı görünce ilk insanlar böyledir mi geliyor sonuç? Bugün de insanlar her tarafı duvarlara yazılar yazıyorlar. Yani Kur'an'ın gösterdiği penceredir bizi ilk etapta ilgilendiren. Çünkü iman konusu bu. Ben öyle iki tane habere bakacağım. 950 yıl bu mantıklı değil ya. Ne olması lazım bunun? 950 aydır bu. Ayı da böl 12'ye. Tamam bu 83-84 yıl. Bana mantıklı. Yani bu sana mantıklı gelecek diye ayeti kalkıp bir şey yapamazsınız yani. Tarif edemezsiniz. Bak Allah dedi ki bir dişi deve mucize olarak geliyor. Bir gün siz bir gün o. Nasıl olur? İşte öyle olsun da onun Allah'ın nebisi olduğu anlaşılsın diye olmuş zaten. Normalde olmayacak bir şey.
Bir de mucizeyi kabul etmeyenler var biliyorsun.
Evet işte o da hocam mantığa yatmadığı için yani.
Güzel de yani bir de şey Kur'ancı geçinerek mucizeyi kabul etmeyenler var.
Ya onlar da inanın akıllarına yatmadığı için yapıyorlar. Kur'an ona müsait değil falan diye değil. Ya diyor bugünkü insanı biz nasıl izah edeceğiz? Edemeyiz. O zaman kimi kurban edelim?
Allah.
Allah haşa ayetlerini kurban edelim. O zaman, böyle saçmalık mı olur
buna
yani?
Buna Müslümanlık denir mi? Allah'ın sünnetini tutuyorlar. Tabiat kanunu diye anlatıyorlar. Bunları defalarca söylüyorum. Güçleri yetiyorsa sünnet kelimesi geçen bir tane ayeti okusunlar bakalım.
Sünnetullah'a aykırı.
Tövbe estağfurullah.
Evet. Neyse bunu da araya sıkıştırmış olduk. Yani niye söylüyorum? Çünkü yazsanız ya yazmakla olmuyor. Neticede 140-280 karakterlik bir yer vermişler size. Ne dediğinizi anlayabiliyor karşı taraf düzgün. Ne siz onun dediğini anlayabiliyorsunuz. Cevap versem bir türlü, vermesem bir türlü. Yani acayip bir şey. Ne diyelim okuyalım arkadaşlar. Yani okuyalım, araştıralım, böyle yapalım yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi kıssaya kaldığımız yerden devam edelim. Bu Hud suresinde bir de bir farklılık olarak diyor ki işte bunlar geldiler. Bu dişi deve ya bakıyorlar çünkü hocam dediği gibi varlığıyla sıkıntı kaynağı. Ya bu deve olduğu sürece Salih haklı. Bu deve olduğu sürece Allah'ın nebisi var ortada. Ne yapacağız? O zaman bu mucizeyi önce ortadan kaldırmamız lazım değil mi? Önce onu sonra onu getireni. İkisini de düşünüyorlar. İlk olarak ne yapıyorlar? Fe'akaruha. Önce deveyi ortadan kaldırıyorlar. Sonra Salih Aleyhisselam'a da bir şey düşünecekler. Onu da bir sonraki ayetten söyleyeceğim. Salih Aleyhisselam da diyor ki madem öyle kaşındınız kardeşim. Fekale temette'u fi darikum selâsete eyyâm. Tamam diyor size. 3 gün süre. 3 gün diyor. Yiyin için eğlenin. Gördüğünüz göreceğiniz son nimetler bunlar. Allah belanızı veriyor. Zâlike ve'dun gayru mekzûb. Asla yalanlanmayacak bir tehdit Allah'ın geliyor. Bekleyeceksiniz. Ve ayetin devamında da 66'da diyor ki ne zaman ki Allah'ın emri geldi, Salih'i ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık, diğerlerini yok ettik gittiler. Yok kayalara ev yapmışlar, yok sarayları bilmem neleri varmış. Cenab-ı Hakk'ın bir emrine bakar. Bir sarsıntı, bir zelzele olduğu yerde çöktüler kaldılar diyor. Bugün sadece kalıntılarını görüyoruz. Başka hiçbir şey olmadı. Şuara suresine geçelim. Şuara suresinde de farklı ön plana çıkarılan ayetler üzerinde durmak istiyorum. Burada da 141. ayetten başlıyor kıssa. Yine aynı şekilde diyor ki Semud kendilerine gönderilen elçileri yalanladılar. Kardeşleri Salih onlara gitti dedi ki hiç Allah'tan çekinmeyecek misiniz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun bana itaat edin. Yani gönülden boyun eğin. Bana derken yani Allah'ın Resulüne. Çünkü Resul'e itaat, Allah'a itaat. Ben bu görevim dolayısıyla sizden herhangi bir ücret falan da istemiyorum. Yani verin benim paramı, size Allah ne demiş söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Peki, etutrakûne fîmâ hâhuna âminîn. Siz zannediyor musunuz ki ilelebet bu topraklarda son derece güven içerisinde yaşayacaksınız? Yani hem her haltı yiyeceksiniz hem hiçbir şeyinize zarar gelmeyecek. Böyle mi? Ve fi cennetin ve uyun. Bahçelerde, bağlarda, bahçelerde, pınar başlarında yaşayacaksınız. Böyle bir şey yok. Ve zuru'in, ekinler. Ve nahlin tal'uha hazim. Sık tomurcuklu, böyle bol meyveli hurmalıklar arasında. Böyle mi? Ve tenhitune minel cibali buyuten farihin. Üstelik sizler son derece usta bir şekilde dağları, kayaları yontup evler falan yapıyorsunuz. Bu ilelebet böyle mi gidecek? Fettekullaha ve eti'un. Allah'tan korkun, çekinin. Allah'a karşı yanlış yapmayın ve bana itaat edin. Ve la tuti'u emral musrifin ellezine yufsidun fil ard. Yeryüzünde fesat çıkaran, bozgunculuk yapanlara uymayın. Onların peşinden gitmeyin. Onlar israfçılar, yani aşırı gidenler, ki onlar hiçbir zaman ıslah, bir şeyi düzeltme, doğrulatma peşinde falan koşmazlar deyince, onlar bu sefer diyorlar ki kalu innema ente minel musahhirin. Bir önceki surede demişlerdi ya, biz sana çok umut bağlamıştık. İkinci bir şeylere diyorlar ki sen büyülenmişsin kardeşim. Seni büyülemişler. Birileri senin aklını karıştırmış.
Kafanı yemişsin.
Ma ente illa beşerun mislunâ. Sen de bizim gibi beşersin. Ne farkımız var ki senin bizden? Ya bu da biliyorsunuz, yani bütün nebilerde göreceğiz bunu. Bu niye ise dokunuyor insanlara. Bu inanmayanlara, Allah'ın nebilerinin beşer olması acayip dokunuyor. Çünkü hep olağanüstü bir şey bekliyorlar. Ya bu yürümesin bizim gibi. Ne yapsın? Uçsun abi. Bu uçsun. Olağanüstü olsun. Yemesin. Çarşı pazar dolaşmasın. Hep böyle bir şey. Öyle olursa mı inanacaksın? Hayır, o da işin üçkağıtçılığı. Öyle olursa diyecekler ki Allah bu sefer, ya Rabbi ben onun gibi değilim ki ya. Onun yaptığını ben nasıl yapayım? Yani oyun kuruyorlar sürekli. Bunlar da oyun kuruyor ama Allah diyecek ki ben de bir oyun kuracağım onlara. Başlarına gelenleri görsünler. Sonra fe'ti bi ayetin in kunte mine's sadikin. Doğru mu söylüyorsun? Getir o zaman bize Allah'tan bir belge göster. İnanalım. Kale hâzihi nâkatun. İşte diyor bu Allah'ın deve. Deve. Leha şirbun ve lekum şirbu yevmin ma'lum. İşte bak burada geldi. Buna bir hak tanıyacaksınız. Size bir hak içme için, suyu içmek için. Kimse kimsenin sırasına falan da karışmayacak. E şimdi bakıyorsunuz gerçekten de bugün sular yok. Niye? Deve içiyor. Allah Allah. Bir deve komple. Lan bu ne? Kim bu? Ya işte Salih diye bir adam dedi falan bilmem ne. Bu ne olur? Varlığı. Büyük bir derttir değil mi? Ortadan kaldırılması lazım. Ve gerçekten de onu surenin diğer ayetlerinde diyor ki fe'akaruha. Evet, gelip bu deveyi kestiler. Fe'asbahu nadimin. He, ama ondan sonra yaptıklarına pişman oldular da iş işten ne olmuş oldu? Geçmiş oldu. Allah'ın fe'akazevumul azab. Azap geldi, aldı onları. Ne oldu? İşleri bitti. Sonra Neml suresine geçelim. Orada da ilginç birkaç ifade var çünkü. Salih aleyhisselama nasıl sataşıyorlar? Bir bakalım. Orada da 45. ayetten sonra anlatılıyor. Diyor ki biz Semud'a kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. O geldi dedi ki yalnızca Allah'a kul olun. Bakın o ana kadar can, ciğer, kuzu sarması olan arkadaşlar. Çünkü Salih aleyhisselamla ilgili sorunları yok ya. Dedik ya hatta onları Salih aleyhisselamı gelecekleri olarak görüyorlar. Umut bağlamışlar. Ne zaman ki diyor ki Allah'a kul olacaksınız. Allah sizden böyle istiyor. Ne oluyor? Feizahum ferikani yahtasimun. Bir anda birbirlerine düşman iki topluluk haline geliverdiler. Bak anında. Ya ne yaptı bu Salih size? Para istemedi. Makam istemedi. Mevki istemedi, değil mi? Ya ne istedi? Dedi ki yanlış yoldasınız, yalnızca Allah'a kul olun. Ya size özgürlük vaat ediyor adam. Falancanın filancalın değil, yalnız Allah'ın kulu olun. Yok. Bir anda düşmanlık yapmaya başladılar. Devamında bir ayet atlayacağım. Orada diyor ki قَالُوا اِطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ. Cümleye bakın. Diyorlar ki ya Salih, senin ve seninle birlikte olanların yüzünden bizim tadımız, tuzumuz kaçtı kardeşim. Huzurumuzu kaçırıyorsun. Bak gül gibi geçinip gidiyorduk burada ya. Hani hep dalgasını geçiyoruz ya. Hani birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde olacak iş mi bu yani? Hep öyle derler ya. Niye ikilik çıkarıyorsunuz? Değil mi? Uğursuzluk geldi senin yüzünden bu topraklara. Bırak her şey geldiği gibi gitsin ya. Sana ne zararı var?
Halkın zihnini
değil karıştırma. Mi? Halkın zihnini karıştırma, bulandırma. Değil mi? Şimdi bir ay, bir buçuk ay sonra inşallah o halkın zihninin en çok karıştırıldığı dönem gelecek ve ortaya çıkıp bu dinin Yılmaz savunucusu olan bir kurum diyecek ki sakın kafanızın karışmasına izin vermeyin, bize uyun. Niye? Kafanız karışmasın, kafanız rahat olsun. İttayyarnâ bike ve bimem mâk. Bak senin ve seninle birlikte olanların yüzünden diyor tadımız tuzumuz kaçıyor.
Salih Aleyhisselam diyor ki hayır, kalu ta'irukum indallah. Allah katında olan şeyden dolayı sizin huzurunuz kaçıyor. Hiç beni suçlamayın. Biliyorsunuz siz neyin ne olduğunu. Ben Allah'ı size hatırlatıyorum da onlar sizin tadınızı tuzunuzu kaçırıyor. Bak bunu da böyle bilelim. Ya bize karşı laf sen böyle şey gözükürler ama akşam başlarını yastığa koydular mı rahatsız eden Allah'ın hükümleri olacak onları da. Bundan yana emin olalım. Bu kıssalar bize onu anlatıyor çünkü. Diyoruz ya niye anlatıyor Allah bu kıssayı? Mümine umut, kafire de uyarı, korku olsun diye işte. Bu kadar. Biz Allah'ın izniyle bu yoldaysak ümidimiz hep var olsun. Bu kadar. Devam edelim. Burada yine 49. ayette bu sefer dedik ya önce mucizeyi sonra mucizeyi getireni ortadan kaldırmaları lazım. Ve kâne fil medîneti tis'atu rahd 48'de diyor ki o şehirde 9 kişilik bir grup vardı. 9 kişiden müteşekkil. Bunlar yufsidûne fil ardı ve lâ yuslihûn. Bunlar terörist. Oranın teröristleri. Öyle bilelim. Ortalığı karıştırıyorlar. Sürekli bütün böyle oranın ağababaları toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar. Galu tekâsemû billah. Ve karşılığı yeminleşiyorlar. Birbirlerine yemin veriyorlar. Bu işi bitireceğiz arkadaş. Ne yapalım? Lenübeyyitennehu ve ehlehu. Bu gece Salih'e ve ailesine baskın yapıyoruz. Bu yetti yani. Bu nedir? Bunun devesinden çektiğimiz yetmedi. Kendisi falan başımıza. Bunun ortadan kalkması lazım. Bakın artık varlığına, onun varlığına da tahammülleri kalmadı. Sonra da diyor, ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ Sonra bunların arkasında kalan velilerine, yani akrabasına, ailesine falan da deriz ki, مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ Vallahi bunların başına ne gelmiş biz görmedik, bilmiyoruz. وَاِنَّا لَسَادِقُونَ Vallahi da doğru söylüyoruz. Haberimiz yok. Ne oldu? Ölmüşler ya. Ne oldu acaba bilmiyoruz. Öyle deriz diyor. Bak ne dedik? Diyorlardı ki ve mekeru mekran. Kendilerince bir oyun tasarladılar. Bir plan kurdular. Ve mekarna mekran. Allah diyor ki biz de oyunun kralını kurduk onlara. Ve Allah'la oyun olmaz. Ve hum la yeşurun. Hiç de bunu şuurunda farkında değillerdi. Fenzur keyfe kâne akıbetu mekrihim. Bak bakalım onların kurduğu oyunun planın sonu ne oldu? Enna demmernahum ve kavmehum ecmain. Onları da kavimlerini de soktuk yerin dibine Allah diyor. Yerle bir ettik. Değil mi? Fetilke buyutuhum haviye. Bakmışsın artık bütün evleri, her şeyleri yerle bir olmuş. Bir mazalemu ha? Ama kendi yaptıkları yanlışlar yüzünden böyle. Allah onlara bir haksızlık falan yapmadı. Bunu da bu şekilde geçtiğim. Bir de şeye gelelim. Kamer suresini artık toparlayacağım. Kamer suresinde de diyor ki kezzebe semudu bin nudur. Semud kavmi kendilerine gelen uyarıcıları ve uyarıları yalanladılar. Fekalu ve şöyle dediler. Ebeşaram minna vahiden nettebi'uh. Ya biz bizim gibi bir beşer olan birine mi şimdi tabi olacağız? Yani görüyorsun Salih yani ne bizden farkı var? Hatta farkın olmaması bir yana genellikle bunlar toplumun en ileri katmanı olduğu için beyefendiler üstün de zaten. Askeri açıdan üstün, ekonomik açıdan üstün, siyasi açıdan üstün, her açıdan üstünler. Allah'ın nebileri böyle olmuyor genelde inananlar falan. O yüzden onlar hep baskı altına alıyorlar. E biz buna uyacağız. İnna izen lefî dalâlin ve su'ur. Diyor ki o zaman biz yanlış yola sapmış oluruz. Hani ateşlere, yangınlara gelmiş oluruz diyorlar biz. Bugün de diyorlar ki ya yangınlara geldik yangınlara. Biz bunun peşinden gidecek olsak varacağımız yer orası. E ulkiye zikru aleyhim min beynina. Şimdi Allah'tan bir şey gelmiş. Bir doğru bilgi gelmiş, bir zikir, bir kitap gelmiş aramızdan. Buna mı? Bel huve kezzabun eşir. Hayır. Bu yalancının, kendini beğenmişin, müstekbirin teki. Salih Aleyhisselam'a diyorlar. Allah'ın nebisi de olsa bu tür yaftalamalardan insan yani kurtulamıyor sizin demek ki.
Sizin dediğiniz doğru evet. Da herkes yanlış da siz mi
biz doğrusunuz? Siz mi doğrusunuz? Evet.
Ya doğru olan Allah'ın kitabı kardeşim.
Evet. Allah Teala diyor ki seya'lemune gaden menil kezzabül eşir. Görecekler yarın kimmiş yalancı, kimmiş kendini beğenmiş. Allah'ın nebisine öyle bir şey söylemek kolay değil. İnna mursilun nakati fitneten lehum fertekibhum vastabir. Tamam şimdi onlara bir ayet olarak deve gönderiyoruz. Sen de onları gözetle ve sabırlı ol. Salih Aleyhisselam'a diyor.
وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ Ve onlara de ki artık şehrin suyu taksim edilmiş durumdadır. Bir gün ona, bir gün hepimize. Küllü şirbin muhtazar, her sırası gelen, sırası geldiği gün suyun başında hazır bulunsun, işini görsün. Ama ertesi gün...
Ama bu evet. Ne yapıyor bak. Yani ne kadar çok etkili olduğunu da gösteriyor değil mi? Yani bütün şehri etkiliyor. Bu Resulullah'ın tebliği de öyleydi. Yani aslında nebilerin sözlerinin etkilemediği hiç kimse de yok. Yani burada da çok ciddi bir etkilenme var.
Evet. Ondan sonra fenâdev sahibehum. Tabi onlar hemen arkadaşlarını çağırıyorlar. Feta'ata fe'akar. O da bıçağı kaptığı gibi bu deveyi, mucize olan deveyi ortadan kaldırıyor. Amaçları şu. Yani ne olacak işte bak mucize dedin, şu dedin, bu dedin, yok böyle anormal deve dedin. Öldük, kestik, bitti. Öyle mi? Fekeyfe kâne azâbî ve nuzur. O zaman bakın bakalım diyor Allah benim azabım, uyarılarım ne işe yaradı? İnnâ erselnâ aleyhim sayheten vâhide. Bir korkunç bir ses. İşte diğer ayetlerde yer sarsıntısı, yıldırımlar falan. Fekânû keheşîmil muhtazır. Böyle bir ahıra girdiğiniz zaman hayvanların böyle yere serdiği, çiğnediği otlar falan var ya. Allah diyor onu gözünüz önüne getirin. O hale getirdik onları. Çer çöp. Bir şeye bakar ya sen yani Allah'la rakip oluyorsun. Salih'le veya Salih'e inananlarla falan değil. Allah'la rakip olduğun, onunla savaşa girdiğin zaman başına bunun gelmesinden daha doğal beklenen bir sonuç olamaz. Böylece bu uzun sureler bitiyor. Bir de işte dediğim gibi Şems suresinin sonuna bakılabilir. 2-2,5 ayet falan orada anlatılıyor. Ama netice itibariyle Salih Aleyhisselam'dan önceki diğer nebiler ve ümmetleri nasıl kazandılarsa Salih Aleyhisselam ve ümmeti kazanıyor. Ona karşı çıkan, onun mucizesine ve kendi hayatına kastedenler Allah'ın azabıyla yok olup gidiyorlar.
Şimdi sen en başta okuduğun ayetlerden bir tanesi şey vardı. Yani sen şimdi babalarımızın ibadet ettiği şeylerden bizi engelliyor musun? O ayeti şey yapar mısın?
Hud suresinin 62. ayeti.
Evet. Ne diyor Allah?
Kalu ya salihu. Onlar dediler ki ey Salih, kad kunte fina mercuven. Hani biz çok umut bağlamıştık sana. Sen bizim içimizde öyle biriydin. Kablehada, bundan evvel. Yani bu iddiandan önce etenhana, sen şimdi gelip bizi yasaklıyor musun? Enne'abude ma ya'abude abauna. Babalarımızın kulluk yaptığı şeylere bizim kulluk yapmamızı mı yasaklıyorsun sen?
Şimdi orada bir putları yok.
Evet. Ma olarak geçmiş.
Yani, ma men manasına da gelir. Her iki şekilde. Şimdi babalarımızın kulluk ettiği ne demek? Tartışmasız kabul ettiği şeyler demektir.
Yanılmaz otorite.
Yanılmaz otorite. Yani biz şimdi babalarımızı şey, yani bize her zaman söylüyor ya, söyleniyor ya, şimdi bu kadar ulema yanlışla sen mi doğrusun diyorlar. Hep söylenen bu. Biz de ne diyoruz? Kardeşim biz size, bize uyum mu diyoruz? Yoksa Allah'ın kitabına uyum mu diyoruz? O zaman size düşen nedir? Size düşen söylenen sözün Allah'ın kitabına uyup uymadığını ortaya koymaktır. İşte aynı tepki. Evet. Dolayısıyla işte şirk budur. Yani Allah'ın emri yerine din adına da olsa başkasını kabul ettin mi tamı tamına şirke girmiş olursun. Şimdi az önce Yahya söyledi. Tabii ben bu namaz vakitlerini her defasında gündeme getiriyorum. Çünkü maalesef bak bilerek söylüyorum. Diyanette bu konuyu bilen bir tek uzman yoktur. Ama bildiğini zannedenler vardır. Peki biz bunlara sürekli söylüyoruz. Gelin konuşalım. Niye eskiden herhangi bir problem, bu konuda bir problem olduğu zaman bizi çağırırlardı da, bunlar daha asistan bile değilken bizi çağırıyorlardı uzman diye de, nasıl oldu ki birdenbire bunlar şey yaptılar? Onları da bırakalım. Şimdi benim en çok canımı sıkan dünkü Diyanet hutbeyi. Hutbeyi dinlemedim ama arkadaşlardan dinledim. Yani hutbeyi dinlememek için biraz geç gittim. Çünkü şu var. Kur'an'a ve sünnete uyun diyor Diyanet. İkisine de kesinlikle uymayan bir yapı bu.
Bir de milletin karşısına dini kurum olarak çıkıyor. Yetkililere söylüyorum, dini kurum diye bir şey asla olamaz. Bu 19. asrın bize dayatmasıdır. İki, babalarımızın şey yaptığı, Diyanet'in uyduğu takvimde ne var? Bir tek ayet uymazlar. Bakın bu Diyanet meali. Ayetten kelimeyi çıkararak meali bozdular. Bunun hesabını kime verecekler? Yıllardır söylüyoruz. İnsan toplar o şeyleri, düzeltir. Ne oluyor? Ne oluyor? O mevki, o makamlar hiçbir zaman kalmaz. Allah'a karşı mücadele eden kişinin galip gelmesi imkansızdır. Bak ne yapmışlar Bakara suresinin 187. ayetinin meali. Bak ve kulu ve şrebu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad. Yiyin için size göre o siyah çizgi beyaz çizgiden ayrılıncaya kadar diyor. Oruç tutana göre, Diyanete göre değil. Süleymaniye Vakfı'na göre değil. Abdülaziz Hoca'ya değil, göre değil. Oruç tutan kişiye göre. Ne yapmışlar bunlar burada? Mealde, bakın dikkat edin. Diyorlar ki, şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için. Size leküm yok. Allah'ın kitabından bu kelimeyi çıkarıyorsunuz haklı olmak için. Peki bu nedir? Kime kulsunuz? Kimin kulusunuz? Peki bu Diyanet'te bu görüşü şey yapanların dayandığı ne? Ahmet Muhtar Paşa. Osmanlı'nın son zamanlarındaki paşalardan biri. İnanılmaz derecede Avrupa hayranı. Söylediklerinin hiçbirisi sabah namazı yastığıyla ilgili olarak ne Kur'an'a uyar, ne Resulullah'ın sözlerine uyar, ne herhangi bir astronomik bilgiye uyar. Hiçbir şeye uymaz. Bunu da defalarca kendilerine gösterdik. Tutup bugün işte Türkiye Osmanlı'nın takipçisidir diye tüm İslam alemi onlara uyuyor. Ya ne oluyor size? Ne oluyor?
İstemedikleri bir şeyi de dediler. Heh. O hutbeye o ilahi hitap şeklini de yerleştirdiler.
Kur'an-ı Kerim'e ilahi hitap dediler,
evet,
öyle
ilahi
mi?
İlahi kitaptan de ilahi hitap. O cümle yoktu şimdiye kadar hutbelerde.
Dün yani hutbe Allah'ın kitabı olmaktan yani. Çıkardılar Kur'an'ı yani.
İlahi hitap.
İyi, bu gidişle başlarına neler geleceğini düşünsünler. Bunlar bizi çok iyi tanırlar. Allah'a hamdolsun ben eskiden beri en yetkililerle muhatap olan bir kişiyim. En eskiden beri. Yanlış yapanların yüzüne hep bunları söylemişimdir. Ne oluyor bu? Cenab-ı Hakk'ı kandıracağınızı mı düşünüyorsunuz? Bu din sizin elinizde oyuncak değil. Bu dine uymak zorundasınız. Bu dini kendinize uyduramazsınız. Hadi bakalım Diyanet'e buradan meydan okuyorum. Diyanet'in bütün yetkililerine. Onlara uyan tüm İslam alemine meydan okuyorum. Hadi bakalım. Sabah ve yatsı namazı konusunda sizin doğru olduğunuzu gösteren bir tane hadis gösterin bana. Uydurmayı da kabul edeceğim. Bir tane ayet gösterin bakayım bana. Mezhep imamlarından bir tanesinin görüşünü gösterin. Sonra da kendisini alim diyenlerin saptırmalarını kastetmiyorum. Neye uyuyorsunuz siz? Bir de kalkıp millete karşı, milleti kitaba, sünnete çağırıyorsun, öyle mi? Önce sen uy, ondan sonra davet et. Her gün milyonlarca insanın yatsı namazını kılmasını engelliyorsunuz resmen. Her gün imsaki vaktinden önce ilan ederek teheccüd vaktinde milletin sabah namazı kılmasına sebep oluyorsunuz. Bir iki ay camilerde de öyle yaptılar. Şükür Şimdi başladılar. Tekrar sabah namazından da camiye gitmeye başladık. Bu ne oluyor? Ne oluyor? Kimin kulusunuz? Onu söyleyin bakalım. Hangi dini temsil ediyorsunuz? Allah'ın dininde bu yok. Aklınızı başınıza toplayın. Yoksa Cenab-ı Hak sizi fena halde cezalandırır. İşte okuduk ayetleri. Allah yardımcımız olsun.